Ayrım 23, Fırtına Çocukları, Temos Kornaros, sayfa 246. Akşam Spiromilos toplantıya gelip de yerini alınca hepimiz şaşırmıştık, donup kalmıştık. Birbirimizin yüzüne bakıyorduk şaşkın. Bunun sonu iyiye varmayacaktı garanti. Zemberekleri boşalır da avaz avaz bağırmaya başlarsa, gardiyanlar işin farkına varır, bozulurdu toplantı. İçimizden biri gık der demez tepesine bineceğim, kıskıvrak bağlayıp ağzına mendili tıkacağım, toplantı sonuna kadar öylece tutacağım diye fısıldamıştı kulağıma eğilip. Stavro amca ile öğretmen Kapsalis arasında sessiz bir anlaşma olmuştu. Önce birincisinin söz alacağını anladık. Ağır bir sıkıntı çökmüştü göğüslere. Solumalar kısa kısa, anormal. Gösteri yürüyüşüne hazırlanan kalabalığın soluması gibi. Konuşamayacağını bildiğimiz halde birden Spiromilos'un sesi yükseliverince hepimiz şöyle bir kımıldadık yerlerimizde. Soluklar kesik. Koğuşun başka yanlarından da başlar bize döndü. Ses şöyle diyordu. Arkadaşlar, insanoğlu bir kez tutkunun tutsağı olmasın. O zaman aklın ışığını kısar ya da büsbütün söndürür. Buysa bir savaşçı için günahların en yücesi. Çünkü bu böyle olunca ve bunu kendisi yapınca, bu cinayet işlenince artık düşman cezaevi gibi, idam gibi şeylere boş verir. İhtiyacı kalmaz bunlara düşmanın. Bunun içindir ki, ben böyle davrandığım içindir ki, cezaevi müdürü hep eldivenleri giyerek benimle konuşmuştur. İyi davranmış, iltifat yağdırmıştır bana. Soğanbaşı olmak hastalığım, çeşit çeşit huysuzluklarımla size büyük kötülükler ettiğimi şimdi itiraf etmek isterim. Neredeyse cezaevini ikiye bölecektim. Oysa tek vücut, tek irade, tek düşünce, sıkılmış balyoz gibi bir yumruk halinde olmamız gerekir şu sırada. İşte böyle konuşmaya başlamıştı o akşam Spiromilos, habersiz, şaşırtmıştı bizi. Hep öfke ve inat saçılan sözlerinden şimdi yumuşacık bir ışık yayılıyordu çevreye. Bu ışık benliğinin derinliklerindeki rahatlığın, huzurun kanıtıydı. Bize, bize diye devam etti. Bize her nerede olursa olsun vereceğimiz savaşlarda önderlik, komutanlık edecek birinin sinirlerinin çelikten olması, kendi ufacık beninin dışına çıkabilmesi, her şey başkaları için diyebilmesi, başkalarının ruhunun derinliklerine inebilmesi gerekir. Soğukkanlı, kararlı, hiçbir şey karşısında yılmayan, sağlam iradeli, gerilemek nedir bilmeyen biri olmalıdır bizim önderimiz. Olumlu olarak sevebilmesi, olumlu olarak kin besleyebilmesi gerekir. Bu nitelikler bende yok arkadaşlarım. Onları inandırabildiğim ya da halime acıdıkları için şu son günlerde, şu çekişmeler sırasında benden yana olanların, benden yana görünenlerin ne kadar haksız olduğumu, nasıl bir boşluk içinde iradesiz yalpaladığımı bilmeleri gerekir artık. Soğanbaşı olmak hastalığımı ödün tanımaz bir savaşçılık yöntemi gibi yutturmaya çalışıyordum. Kıskançlığımı ciddi bir eleştiri maskesiyle gizliyordum. Benden daha iyi olmayı başaran herkese karşı beslediğim düşmanlık duygularını savaş sorunlarımızla ilgilenmek gibi göstermek istiyordum. Daha çocukluk çağımdan beri hep ileride olmak, birilerini arkada bırakmak istemişimdir. Ama hiçbir zaman kendimi geçmek, kendimi aşmak için bir çaba göstermemişimdir. Hatırlamıyorum bunu. İşte buna bugün karar verdim arkadaşlar. Sizin gibi güzel bir savaşçı olarak hayat kitabımı kapayabilmem, ölebilmem için bana hepinizin yardım edeceğinize inancım var. Tamdır bu inancım. Eski öğretmen derin bir soluk alıyor, sırtını duvara dayayıp rahatça iç geçiriyor. Onaylayıcı fısıldaşmalar oluyor kısa bir süre. Bakışlar hep üzerinde toplanmış. Şimdi gözlerimizin önünde çok uzun süren ağır bir hastalıktan sonra o yumuşak sağlık ışınıyla aydınlanmış, zayıf, soluk bir yüz var. Bataryas öbür uçtan koca kolunu uzatmış, Spiromilos'un boynunu kavramış, başını kendisine doğru çekmiş, birkaç kez şap şap diye alnından öpmüştü. Tam bırakacağı sırada bunun yetmediğini anlamış olacak ki eğilip eski öğretmenin titrek ellerini de öpmüştü. Eski öğretmenin bitkin, gergin yüzündeki gözyaşlarının hangisinin kendi gözyaşları, hangisinin eski hayvan hırsızının gözyaşları olduğunu ayırt etmek olanaksızdı o an için. Sonra sözü Stavro amca almıştı. Konuşurken çenesinin titrediğini, bir bebeğinki gibi yanağının gamze gamze olduğunu, gözlerinin garip garip parladığını ilk o an görmüştük. Kalabalık karşısında yüksek sesle konuşmaya alışık olmadığına, yer altında geçen çalışma hayatı yüzünden ömrünün büyük bir bölümünü hep kulaklara fısıldamakla geçirdiğine kısaca dokundu. Şimdi bu toplantıda bulunuyorsa bunu artık açıklayabilirdi, bunu ömrünün büyükçe bir bölümünün mezohorada geçmiş olmasına borçluydu. Mezohora emekçilerinin kendi hakları için savaşmaları, uyanmaları için elinden geleni yapmıştı. Ona bu bakımdan jandarma komutanı Yani Zervos'la ilkokul öğretmeni Vasil Kapsalis'in de büyük ve de çok değerli yardımları olmuştu. Şimdi öğretmenden ricası söz alıp toplantının amacı üstüne düşündüklerini açıklamasıydı. Kendisi bu konuda söz söylemeden önce şunu da belirtmek isterdi ki, öğretmen Spiromilos az önceki yiğitçe, mertçe davranışıyla gerek kendisini, gerekse bütün arkadaşları çok sevindirmiş, tanımlanması olanaksız bir biçimde güçlendirmişti. Bunun için de bu büyük öğretmeni hepimiz ömrümüz oldukça sonsuz bir hayranlık ve saygıyla ve minnetle anacaktık. Yine sağlıklı insanların o sevinçli fısıldaşması başlamıştı ki, sürüp uzamasına olanak sağlanınca yüreklerde başlayan panayırın sona ermesi çok zorlaşır. Vakit dardı, geçiyordu. Bunun için Vasil öğretmen hemen söz aldı, güçlü sesiyle şöyle bir ortamı denedi, havayı kokladı. Eğer Vasil Kapsalis gibi dinleyicilerinin gönlünü fethedecek güçte değilsen, bir konuşmacı için çok rizikolu bir çıkıştı bu. Arkadaşlar, benim işim hemen hemen bitmiş sayılır. Spiromilos kardeşimiz her şeyi anlattı kısaca. Toplantımızın amacı onun bir tek gece içinde elde etmeyi başardığına ulaşmak, aynı sonuca varabilmekti. Şimdi hepimiz bir kez daha kendimizi aşmaya hazırlanalım. Konuşuyor, yavaş yavaş da kendi havasını, dilediği havayı yaratıyordu. Herkes onu kendine özgü bir biçimde dinliyordu. Dinlediğimiz sözler üzerinde durmadığımız besbelliydi. Ancak sözcüklerden kurulu dev bir filo meydana getiriyoruz. Herkes geçmiş günlerin okyanusundan kendi düşüncelerinin örneklerini taşıyor şimdi bu filolarla. Kendi dünyasını bir düzene koymak, bu düzen içinde kendisi için gerekli gücü bulmak amacını güdüyor herkes. Sizlere yeni şeyler söyleyecek değilim. Bilmenizi istediğim tek şey, benim kendi hayatımın, kendi bilgilerimi ve düşüncelerimi nasıl bir düzene koyduğudur. Ancak bu sayededir ki şimdi çilekeş ülkemizin uzun tarihinin özünü açık seçik seçebiliyorum. Bu tarihin yeni bir sayfasını şimdi Makronisi denilen işkence adası oluşturuyor. Lord'un biri açıkça şöyle demişti fi tarihinde, tehlikesiz olmaları için Yunanlıların az da yetinmeyi bilmeleri gerekir. Ve arkadaşlarım, ne demektir yetinmeyi bilmek? Ölümlü dünyadan çok şeyler istememek demektir. Bir lokma bir hırka. İşte şöylece ana rahminden mezara dek tıpkı bir solucan gibi ömrünü sürdürmek demektir. Üstüne üstlük bunu yapabildiğine de şükretmek demektir. İşte daha o günden başlamıştı tüm dertlerimiz. Azla yetinmenin adına iyi niyet demişlerdi, erdem demişlerdi. Yani gönüllü açlık. Ve biz bir elimizde kara somun, avucumuzda kara zeytin, ulusça yaşamakta olduğumuzu sanıyoruz. Kuşaklar gelmiş geçmiş, biz daha şu yalın gerçeği belleyememişiz. Ekmek olmadan gövdede kan da olmaz. Kan da olmayınca akıl da olmaz. İşte ülkemizin tüm nimetlerini sömürenler bu aklı yok etmek istiyorlar aslında. Salt onlar hesabına çalışabilmek için yaşamalıyız. Yunanlının kafasına aydınlık sızmasın diye ellerinden geleni artlarına koymazlar. Haksızlıkları, bu haksızlıkların suçlularını göremeyelim diye. Azla yetinme, sıtma ve uyuşturucu maddeler halkımız için yetip de artıyordu. Cehalet ve zillet. Halkın sıtmadan kırıldığı bir sürede şu yaşlı arkadaşımız, Stavro amcayı göstermişti, bir gün bana gelmiş şöyle demişti. Hoca, bizim orada bir bebeği bir gün yerde iki tüp kinin bulmuş, topunu birden bir güzel yutmuş ama bir şeycik de olmadı yumurcağı. Üstüne üstlük öteki bebelere de söylemiş de bunu, şimdi hepsi avuç avuç kinin yutuyorlar. Ne dersin buna ha? Birkaç tüp alsan da Atina'ya kadar uzatsak, tanıdık bir kimyacıya tahlil ettirsen, gider devlet laboratuvarlarında durumu incelettiririm. Sakın ha, Tanrı aşkına sakın ha, devlet laboratuvarına. Bu pislik %100 oradan çıkıyor. Gittim arkadaşlar. Kinin hileliymiş, kinenin zerresi yokmuş tüplerde. Saf un ve boya. Bu işi devlet laboratuvarları genel müdürü kendisi yapmıştı. İşin burasına kadar halk zararına bir sahtekarlık olayı diyeceksiniz. Böylesi de olabilir ama o genel müdür İngiliz dostu bir siyasal partinin en sivrilmiş üyelerinden biri. Cezaevinin ön kapısından girip arka kapısından çıkıvermesi de bir olmuştu. Onu intelligence servisteki ortakları kurtarmışlardı. Şimdi size bunları söylediğim şu an bu adam binlerce işçi çalıştıran bir işletmenin başında. Sıtma kadar akılları körelten, yok eden başka bir bela yoktur arkadaşlar. Düşünmek, istemek, direnmek, gündeliklerin artırılmasını istemek, grev yapabilmek için güç mü kalır insanda? Hele düş kurmaya çabalamak, felaket. Süt bulunmayan yerde kaymak aranır mı arkadaşlar? İşte böyle böyle İngilizler işletmelerinin başında kalabilmişlerdi. Sürüyle köle vardı onlara çalışacak. Yasaları kendileri düzenliyordu. Kim çıkıp da karşı gelecekti onlara? Ülkemiz az da yetiniyordu. Başarmışlardı bu işi. Bu örneği size bir ulusun nasıl azla yetinen, nasıl uyuşuk ve harman olabileceğini anlatmak için verdim. Miskinlikten kurtulmaya çalışanlar içinse tuzaklar, çelmeler bol ve sayısız. Birinden kurtulursun, öbürüne yakalanırsın. İnsanlık düşmanlarının tüm çabaları tuzak kurmak, zaman kaybettirmek, uyanmaya başlayan kafaları oyalamak için bilmeceler icat etmek. Biz okumuşlara daha da amansız araçlarla saldırmışlardır. Kağıtlara boğuyorlardı bizi. Gereksiz bilgiler, vakit yitirmemiz için ustaca uydurulmuş kuramlar. Aklımızı bir kaza çivileyelim, bir bilmeceye, anlamsız metinlere bağlayalım da bir adım ileri gidemesin. Söylenenleri, yazılanları anlamayalım. Bunu da umursamazlıkla karşılayalım. Ara sıra daha iyi bir yaşam için düşler kurduğumuz olur, kafamızda canlı bir fikir belirebilir. Ama bunları gerçekleştirmek, eylem haline sokmak için gerekli gücü bulamıyorduk kendimizde. Vakit yoktu ki. Diyelim bir öğretmensin. Önüne öylesine bir program sürerler ki, uygulama konusunda insana değil şevk, usanç ve uyku getirir. Öğrencilerinin ruhundan yararlı bir şeycikler çıkarabilmek için yıllarca uğraşırsın. Karanlıklar içinde o zavallıların da zamanlarını harcar, ölü bir dilden yararlı bilgiler edinmeleri için yıllar yılı uğraştırır durursun. İsa bir tanrı, onun babası da bildiğimiz tanrı. Her ikisi de tanrı olduklarına göre, ikisi de birlikte aynı anda mı doğmuşlardır? Hem bir başlangıç hem de bir sonuç mudurlar? Konusu üstüne kafa yorarsın. İşte okul müfredat programları, eğitim dedikleri bu maskaralıklar. Hayatımda kendimden, insanlardan, kağıtlardan nefret ettiğim anlar olmuştur arkadaşlarım. Tümünü sahte, tümünü yapmacık, kasıtlı buluyordum ama daha ileri gidip nedenlerini, ereklerini arayıp bulamıyordum. Ta ki günün birinde Mezihora'da Stavramcı adında biri çıktı da bana düşmanlarımı tanıttı. Uzatıp parmağını gösteriverdi. İşte o zaman şöyle dedim içimden, bundan böyle amacım hiçbir yalana, hiçbir çirkinliğe boyun eğmemek olacak. Arkadaşlar, işte o anda gördüm ki bunu yapabilmek için yürek ister ve bu yürek bende yok. Dünyanın en kutsal bilgeliği yürekli olmaktır. Mezihora'da o ünlü kinin sahtekarlığı nedeniyle grev yapılıp da bunun suçlusu İngilizler, "Go home" diye pankartlar taşınınca kişinin tek başına gösteremeyeceği yürekliliğin birlik olunca gösterilebileceğine inandım. Çoğunluk, yani hani şu halk dediğimiz bir araya gelince. İşte o günden bu yana dayandığım siz oldunuz. Sizde buldum gerekli desteği ve cesareti ve ondan sonra yolumu yitirmedim hiç. Şimdi şu an size söylediğim şeyleri bana siz öğrettiniz. Ne var ki bunları siz söz yapıp konuşturamıyorsunuz. Bu nedenle şimdi size bu konuşmayı yapıyorum. Şimdi şu an yaşamakta olduğunuz, savaşını yaptığınız ama sözle açıklayamadığınız bu yeni durumunuzu açıklamak istiyorum. Size örnek olarak Bataryas'ın öfkesinin çizdiği yeni Yunanistan haritasını göstereceğim. İşte bu Bataryas'ın düşünmesine engel olmak istiyorlardı düşmanlarımız. Hastalıklarla, açlıkla, bilgileri ve çelmeleriyle bunu başaramıyorlardı. Başaramadılar. Bataryaslar uyanmıştı. Görüyorlardı, düşünebiliyorlar, anlaşıyorlar. Düşüncelerini, öfkelerini sıkı bir yumruk, yaman bir savaş biçimine sokuyorlardı. Düşünmek bir ateştir arkadaşlar, bir lavdır ki kraterinden fırlar fırlamaz çevreyi yakıp kül eder, uyuşukları uyandırır, öfkeleri ayaklandırır, karanlıklarda kurulan yapıtları aydınlatır. İnsanlık düşmanlarının rahat yüzü görmemeleri için karanlık hiçbir köşe bırakmaz. İşte bu yangının önünü almak için çaba harcadılar ve bize şöyle dediler, dilediğiniz gibi düşünmekte özgürsünüz, kimse size engel olamaz. Ancak bu düşünceleri yüksek sesle dile getirmek yok, eylem yapmak yok, hayatı kendi akışına bırakın, bilir o kendi işini. Eskiden bu işlere Tanrı'nın karıştığını söylerlerdi, şimdi bu yetmiyor artık, böylesine Tanrılardan umudu kesmiş çilekeş insanlar. Bunun için şimdi insanlığın koruyucuları bambaşka dolaplar çevirmekte, yaşamın kendisi, onun kendi akışı her şeyi yoluna koyacak güçtedir, savaş gereksiz diyorlar şimdi. Ama bugün bu da yetmiyor. Düşünce taşmış, sığmıyor kabına. Kişioğlunun çektiği çileler bilge kılmış onu. Haklarını arıyor o şimdi. Karmaşık yasaları okumayı, felsefe dedikleri düşünsel çelmeleri, politika dedikleri karanlık eylemleri, sosyal güvenlik, onur ve benzeri adlar verilen zincir halkalarını, koruyucu dedikleri düşmanı iyice görüyor artık kişioğlu. Hatta kişioğlu bu temizlik ve eleştiri işinde bugün çok daha ileri gitmiştir. Tüm çetrefil basılı kağıtları eleştirel gözle okumayı öğrenmiştir. Öğretmenlik ederken büyük bayramlarda öğrencilerime şiirler okuturdum. Programda bunlar da vardı ve okutulacak şiirlerin altları çizilmişti. Öğretmen kendi yararlı bulduğunu, dilediğini okutamazdı. Onaylanan bu şiirlerden biri de üç aşağı beş yukarı şöyleydi. Bırak tekneni dalgalara götürsün gönlünce. Rüzgar gönlünce şişirsin yelkeni, tutsun dümeni. Uçsuz bucaksızdır evren, kanatlarını aç. Çok daha güzeldir bilinmeyen kıyılar. Bir şebnemdir hayat, bir dalgadır. Bırak, rüzgar gönlünce götürsün dilediği yerlere. Çayırlar geçsin yalın kayalar, ormanlar önünden. Şatolar geçsin kulübelerin tütsün bacaları. Varsın doğa yayılsın çevrene güleç, varsın boranlar uğuldasın göklerde. Sanma ki dümene söz geçireceksin, dalganın dilediği limana varacaksın. Dileğin ne, bilir misin ki dileğini? Bilmişliğin var mı ki ne istediğini hiç? İyilik ektiğin yerden kötülük bittiğini, soru sorduğunda karşına sorular dikildiğini, neyin büyüsüne kapılmış, seni ne aldatmışsa, hepsini kendin istediğini, kendin yarattığını, bırak dalgayı çatlasın gönlünce, bırak gönlünü çılgınca akışlara. Varsın çevren uğuldasın, kararsın gökler, bir kumsal olacaktır elbet güneşi bekleyen. Varsın acı gözyaşları gönlünü sulasın, gizli bir sevinç olacaktır onu bekleyen. Bizim kuşak işte böyle şiirler okurdu hep tatlı tatlı. Böyle şiirler öğretirdi yeni kuşaklara. Bunlara saygılı olmalarını isterdi. Gerçek şiirdi bunlar, soyut şiir. Gerekçesini de bulmuşlardı bunun. Bunların insan ruhuna yapacağı etkileri de garantiye bağlamışlardı bu gerekçeyle. Şöyle diyorlardı: sanat sokağın çamuru, emeğin ilkelliği değildir. Sanat, kişioğlunu günlük yaşamın o bilinen cenderesinden sıyırıp alacak, güzel ve yepyeni dünyalarda dinlendirecek güçtedir. Sanat, kişioğlunu yer yuvarlığının bayağılıklarından, insanlığın çamurundan kurtaracak nitelikte olmalıdır. Yani seni yaşamdan çıkaracak, sana sefaletini, çaresizliğini ve bunların nedenlerini, suçlularını, evlatlarının açlığını, servetini çalanları ve bataryasını o ünlü ahtapotunu unutturacak. Yani seni düşünmekten alıkoyacak, kafan hiçbir yeniliğe takılmayacak. Masalların, sulu romanların, uyuşturucu vurdumduymazlığın getirdikleri yenilikler sana yetecek. Şarap, türkü, uyuşturucu maddeler, romanlar birbirinin tıpkısı olmalı. Kafanı alıp uzaklara götürmeli. Düşüncelerini tembelliğin, uyuşukluğun rahat döşeklerinde uyutmalı. Size okuduğum bu şiir çok ilginç. Artık düşünme demekten başka ne diyor? Onlara göre düşünmek gereksizdir, boş şeydir. Bu fikir külhanelerinin, kinin sahtekarlarından ne farkları var? Hepsinin amacı bir. Aynı dönemde ikisi de halk için aynı şeyi istemişlerdir. Biri halkın bünyesini zehirlemişti düşünmemesi için, öbürü geri kalan ve düşünce olmaya çabalayan sağlık kırıntılarını almış, bunları mis kokulu zehirle yoğurup yok etmişti. Her yerde aynı şeyle karşılaşırsın. Tuzaktan kurtulup gerekli dönüşümlere girişmek için vurdumduymazlıkla uyuşukluğun yetmediğini anladığın anda da düzen düşmanı çamuru hazırdır senin için. İşte o zaman halin dumandır. İzlediğin yollardan biri de seni buraya, cezaevine kadar götürür. Nedir burası, şu bulunduğumuz yer? Yasal katliamın cirit oynadığı, dilediklerini elde edemedikleri, bulamadıkları için şimdi de bir başka yer, bir başka hava aradıkları, giderek de Makronisi denilen işkence adasını keşfettikleri bu yer nedir? Buraya öncü saydıkları binlerce insanı tıkmışlardır. Düşünen, baş olan, bu başları şimdi değersiz şeylermiş gibi, karınca ezer gibi eziyor, koparıyorlar. Ama asıl amaçları bizi öldürmek değil. Bizi öldürmeleri bir araç onlar için. Amaçları ölüm korkusuyla insanların düşüncelerini yanıltmak, yanlış yönlere yöneltmek. Biz arkadaşlar birer kobaydan başka bir şey değiliz. Çevremizde olup bitenlerle bundan böyle ilgilenmeyeceğimiz konusunda kendileriyle bir anlaşma imzaladığımız an bütün kapıları ardına kadar açıp bizi koyverecekler. Gönüllü tutsaklığın örnekleri olarak kapıp koy verecekler bizi dış dünyanın orta göbeğine. Yılgınlık ve vazgeçme, çözülme vebasının mikroplarını taşıyan, bunlarla başkalarını aşılamaya yarayan portörler gibi, yani yabancıların ta başlangıçtan beri istedikleri şeyi yapmamızı sağlayacaklar. Yani az da yetinen bir ulus olmamızı, solucanlar kadar korkak, çünkü yiğitten ödleri kopuyor. Nasıl türkü çağırarak ölüme gittiğimizi gördüler, biz özgür yiğitlerin. Deneyleri boşa gitmişti, başarısız olmuştu. Ne bireyler ne de topluca halk ölümden korkmaz olmuştu artık. Tam tersi şimdi, bir silkiniş, bir yiğitlik. Korkmuyor halk, sinmiyor. Kendi çocukları olan öncülerine benzemek istiyor halk da. Kendisini bir sürüngen gibi yaşamaya zorlama çabalarına karşı koyuyor, direniyor. Düşmanlar kişioğlunun onurunu hiçe indirmek amacıyla yeni yöntemler aramışlardır. Düşmanın bilgeleri oturup düşünmüşler, kararlarını vermişler. Kitlelerden gelecek tehlikenin çanları çalıyor. Bu tehlike kapılarımıza dayandı. Kitleler ölüme alıştı artık. Kendi hayatı bir yana, gerçekler bir yana. Yiyebiliyor gerçekleri kendi yaşamından. Korkutmacalar, ürkütmeceler, fikir cambazlıkları, felsefe oyunları, uyuşturucu maddeler, zehirli şiirler ve tanrılarımız artık para etmiyor. Şimdi en bilgisizlerimiz bile eski bilgelerin ayarında. Tek bir yol kalıyor bizim için. Düşünü yerinde saydırmaya yarayan o denenmiş, bilgece buluşları çöp tenekesine atalım. Bunlar gereksiz artık. Esrar para etmiyor şimdi. Günümüzün düşünce akımına hiçbir uyuşturucu madde etkili olamıyor. Şunu öneriyoruz. Bilgelerimiz, rahiplerimiz, yasa yapıcılarımız, ozanlarımız, tüm seçkinlerimiz kuramları, metafiziği, dolambaçlı yolları bir yana itmeli, düz yola inmelidirler. Kişioğlunun gövdesi olmalıdır hedefleri artık. Yeni işkence yöntemleri gerek, özgün acılar, aşamalı ıstırap. Kutsal kitapların cehennemi çok uzaklarda kaldı şimdi. Onu yeryüzüne indirmek gerek. Yığınların ölüm korkusuna dayandıkları doğru ama bilimsel ve örgütlü acılara dayanamamalıdır. İçlerinden en dayanıksızları diz çöküp yalvaracaklar, secdeye gelecekler. Dayanıklı olanlar akıllarını oynatacaklar. Her iki durumda da düşünce ateşini yitirecektir. Hiç kimse ayakta durabilme gücünü bulamayacaktır kendinde. İşte böyle bir kararın uygulanmasından sonradır ki Makronisi işkence adası keşfedilmiştir. Orada olup bitenler kaşiflerinin bile aklına hayaline sığacak cinsten değil. Göğüs göğüse bir savaştan sonra ölümü yenilgiye uğrattık. Küçülttük onu karşımızda, rezil ettik. Şimdi daha da güç bir savaşa başlıyoruz. Bilimsel ve örgütlü acılara karşı savaşacağız. Güzeli, insanlığı, özgürlüğü ve yurdumuzu eğer gerçekten seviyorsak bu savaşta da yeneceğiz. Şimdi hepimiz bu yeni meydan savaşına kendimizi hazırlamalıyız. İşkence adasından gördüğümüz şu berbat durumda dönen Andon kardeşimiz hem pek yiğit hem de pek bilgili ve bilinçli bir arkadaşımız. Tek eksikliği bu yeni meydan savaşının koşullarını iyice bilmemiş olmasıydı. Arkadaşlar, cehennem bölgesi aşılamaz bir yer değildir. Onu da küçülteceğiz karşımızda, rezil edeceğiz, onu da aşıp savaşlarımızın son aşamasına da varacağız. Nedir bu son aşama? Ne olmasını istiyorlar bu son aşamada? Umudumuzu yitirmemizi istiyorlar. Böyle bir umutsuzluk onlara, yani düşmanlarımıza güç verecek, rahipleriyle, yasa yapıcılarıyla, ozanlarıyla yollara dökülecekler. Yalın kılıç, bu kılıcın sırtında da şunlar yazılı olacak. Düşünce eşittir eylem. Düşünmek yasak. Böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman dünyanın sonu geldi demektir arkadaşlarım. Neredeyse güneş Koğuşun demir kapısı bir iki sarsılıyor. Mandallar, rezeler, menteşeler, kilitler sarsılıp gıcırdıyor. Ufak pencere açılıyor. Tam o anda Ando'nun katlanmış bir kağıt parçası uzattığını görüyoruz kızgın gardiyana. Hayretler içinde kalıyoruz. İspiyon! Tuh ulan namussuz. Gardiyan uzatılan kağıtla ilgilenmiyor. Kapıyı sarsıyor. Anahtarı deliğinde çevirmeye çalışıyor sinirli. Elindeki anahtarlığın zinciri şıkırdıyor. Kapı ardındaki gürültü ve telaş bütün bunların bir arama baskını olduğunun kanıtı. Andon için, uzattığı kağıt için savrulan küfürler, gecenin bu geç saatinde kapı rezelerinden, anahtar deliklerinden fışkıran iğrenç gürültülere karışıyor. Kapı açılır açılmaz içeri dalıyorlar. İnsan, eşya demeden ayaklarının altına ne gelirse çiğneyip bütün koğuştakileri yaka paça alıp götürüyorlar aceleci. Dışarıdan sesleri duymuş, anlamışlardı durumu ama kimin konuştuğunu iyice anlayamamışlardı. Terli, kıpkırmızı suratlarıyla kızgın, gelişi güzel tekmeliyor, kimin konuştuğunu, konuşanın adını öğrenmek istiyorlardı. Karşılarında hareketsiz, mermer gibi duran insanların yüz ifadeleri umutsuzluğa düşürmüştü baskıncıları. O sırada elindeki kağıtla kapının yanında duran Andon ilişiyor gözlerine. Kapıyorlar kağıdı elinden. Bu durumlarda önemi ve değeri olan şeylerden biri de hainin çıkmasıdır onlar için. Kağıdı kapan gardiyan baskının heyecanıyla yüksek sesle okumaya başlıyor. Makronisi adasında insanlık dışı işkenceler altında imzaladığım pişmanlık bildirisini geri alıyorum. Cezaevi 22.1948 İmza Andon T. 23. ayrımın sonu sayfa 259.